Ayrım 2. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. Selim Deringil. Sayfa 7. Yine 1930'larda faşist İtalya'nın dış politikasını savunmakla görevlendirilmiş bir yazar, geçmişte kendileriyle her zaman dostça bir anlaşmaya varılabilen iyi huylu, uyumlu şarklıların, eski Türklerin tarihe karıştığından açıkça şikayetçidir. Luigi Villari, The Expansion of Italy, London, 1930, sayfa 230. İtalya'nın bu saldırgan tutumunun yarattığı endişe, Türkiye'nin bu tarihlerde İngiltere'ye yaklaşmasının nedenidir. Araştırma konusu dönemde çok önemli bir diğer konuysa Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkileridir. Kurtuluş Savaşı sırasında başlayan iyi ilişkiler bazen öne sürüldüğünün aksine 1930'larda da sürdürülmek istenmiştir. Aşağıda görüleceği üzere 1936 Montreux Konferansı ile Boğazların statüsünün değişmesinden sonra Sovyetler Birliği ile bunu tamamlayıcı bir antlaşma gündeme getirilmişti. Türkiye'den gelen bu öneri İngiltere'nin yoğun muhalefetiyle karşılaştı ve sonucunda ölü doğdu. Bakınız sayfa 72. Savaş içinde ise ilişkiler giderek gerginleşti. Ve 1945 Mart ve Haziran'ında verilen Sovyet notalarında Türkiye'den toprak talep edilmesine kadar vardı. Bu son konu Türkiye'nin tarih yazınında henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Örneğin Yalçın Küçük toprak talebi konusunun Ankara'da uydurulduğuna kadar varan iddialar öne sürmüştür. 24. Yalçın Küçük Türkiye üzerine tezler cilt 2 sayfa 307. Yazılı kaynak olarak bir tek Feridun Cemal Erkin'in anılarının bulunması ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın belgeleri de araştırmacılara kapalı olduğundan bu iddialar henüz yanıtlanamamıştır. Ancak ilgili bölümde görüleceği üzere bu taleplerin yapıldığını kanıtlayan birincil kaynak belgeler vardır ve bu çalışmada incelenmiştir. 25. Bakınız sayfa 251-255. Basın. İncelediğimiz yıllarla ilgili Türk Dışişleri belgelerinin araştırmaya kapalı olması nedeniyle bu dönemin bir bakıma nabzını yoklamak için basından yararlanılmıştır. Bu nedenle basının böyle bir çalışmada nasıl yararlı olabileceğine değinilmelidir. Savaş yıllarında basın sıkı bir denetime tabi tutuluyordu. Resmi birinci el kaynakların görülemediği bir ortamda kaynak olarak basının önemi büyüktür. Basının hükümetçe denetlendiği varsayımından hareketle satır arası okumayla gelişmeleri günden güne izlemek ve geniş bir zaman kesiti içinde değerlendirmek mümkündür. Basın üzerindeki denetimi Tökin şöyle özetlemiştir. Tek şef, tek parti devrinde basına karşı sert tedbirler alındı. Devlet bütün yayın vasıtalarına el koydu. Gerçi bir sansür heyeti yoktu ama CHP ve Matbuat Müdürlüğü basın üzerinde yaptığı baskıyla sansür kadar rol oynuyordu. Bu devirde de bazı konuların ve kelimelerin kullanılması yasak edildi. 26. Füruzan Hüsrev Tökin, Basın Ansiklopedisi, sayfa 104. Tek parti ve milli şef dönemlerinde gazete çıkarmak ve çıkan gazetelerde yazmaksa belirli kısıtlar dahilinde yapılan işlerdi. Ulus gazetesinde ertesi gün çıkacak olan baş yazı İstanbul gazetelerinin Ankara muhabirlerine bir gün önce veriliyor ve aynı yazının bu gazetelerde çıkması isteniyordu. Ankara'da gazete çıkarmak CHP'nin tek eli altındaydı. Ankara'da Ulus gazetesinden başka bir gazetenin çıkmasına izin verilmiyordu. 27. A.G.E. Savaş yıllarında özellikle dış politika ile ilgili haberler ve yorumlar yurt dışı etkileri göz önüne alınarak yazılıyor ve zaman zaman yabancı basınla polemik yapılıyordu. Müttefiklerin ve miğfer devletlerinin de basın izleme ve istihbarat servisleri Türk basınını yakından izliyordu. Özellikle isim yapmış başyazarların ve dış politika gözlemcilerinin yazıları tek tek değerlendiriliyor, gereğinde yanıtlanıyordu. İngiltere'de Review of Foreign Press yani Dış Basından Seçmeler Dergisi, Türk basınından çevrilmiş derlemeler ve yorumlar yayımlıyordu. 28, Royal Institute of International Affairs Review of the Foreign Press Series B, European Neutrals and the Near East, 1943 yılına kadar Oxford Üniversitesi tarafından çıkarılan bu yayın, 1943'ten sonra İngiliz Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve İstihbarat Masası tarafından çıkarılmıştır. Research and Intelligence Depth of the Foreign Office, Series N, the Near and Middle East. En yakından izlenen gazeteler ve yazarların başında Ulus ve Falih Rıfkı Atay geliyordu. Ulus'un hükümet çevrelerine yakınlığı İngilizlerce biliniyordu. 29. Firuzan Hüsrev Tökin, Basın Ansiklopedisi, S-1314, Hakimiyet-i Milliye, 1934 yılında Ulus adını aldı. CHP'nin düşüncelerini savunuyordu, partinin yayın organıydı. Seçkin köşe yazarı Ahmet Şükrü Esmer, Ulus'un dış politika yazarıydı ve İngiltere'de dış politika uzmanı olarak büyük saygınlığı vardı. Cumhuriyet genellikle Almanya'ya yakın olarak görülüyordu ama Nadir Nadi anılarında kendisinin ve Yunus Nadi'nin yalnızca daha kesin bir tarafsızlık yanlısı olduklarını söyler. 30. Nadir Nadi, Perde Aralığından sayfa 89-94. Cumhuriyetin ve tasviri efkarın kadrosunda İngilizlerin Alman yanlısı olarak gördükleri yazarlar vardı. En tutarlı şekilde Alman aleyhtarlığını sürdüren gazete sol eğilimli Tan idi. Necmettin Sadak tarafından yönetilen Akşamsa ılımlı tavrıyla biliniyordu. Türkiye'nin ileri gelen gazetecileri arasında yer alan Hüseyin Cahit Yalçın, açık sözlülüğü, Hitler'e karşı kesin tavrıyla Yeni Sabah ve Tani'nin başındaydı. Her ne kadar şu ya da bu gazete müttefik veya miğfer yanlısı olarak isim yapsa da böyle kesin tanımlamaların her zaman geçerli olmadığı ortadadır. Cumhuriyet bir ara İngilizlerce dostça tavrından dolayı takdir görüyordu. Tasviri efkarsa Alman yanlısı olmayan bir yayın olarak tanımlanıyordu. 31. Review No. 93, July 10, 1941. 8-14 Mayıs 1941, sayfa 269. Öte yandan Review dergisinin Ekim 1940'ta belirttiğine göre Cumhuriyet ve Tasviri Efkar, Alman hegemonyasının kaçınılmazlığını benimsedikleri için bir süre kapatıldılar. 32. Review No. 50, Ekim 10, 1940. 15-30 Temmuz 1940, sayfa 11. Bu yıllarda ülke gazetelerinin başyazarlarının veya yazı işleri müdürlerinin kişisel eğilimlere ne olursa olsun hükümet tarafından saptanan sınırların dışına çıkmaları söz konusu değildi. Review 31 Ekim 1941 tarihli sayısında Türk basınının durumunu şöyle özetliyordu. İki uç arasındaki fark, bu son iki unsurun üzerindeki vurgu farkıdır. 33. Review, No. 109, Ekim 31, 1941, 21 Ağustos, 3 Eylül 1941. Başlıca yazarların bazıları, mecliste değişik tarihlerde milletvekili olarak bulunmuşlardı. Hükümetin meclis ve meclis grubu üzerindeki sıkı denetiminden aşağıda söz edilecektir. Bu nedenle basındaki sıkı ağızlılık bir ölçüde öz denetim olarak da görülebilir. Ama kuşkusuz bu kişilerin hükümet çevrelerine yakınlığı, İnönü'nün onları denetlemesini kolaylaştırıyordu. 34. Profesör Esmer'le 27 Ekim 1977 tarihinde yaptığı mülakatta İnönü'nün onu bir yazısı konusunda eleştirdiğini söyledi. Bu yazıda Esmer'in Alman şansölyesine kısaca Hitler olarak hitap etmesini İnönü beğenmemiş ve ondan Herr Hitler veya şansölye Hitler olarak söz etmesinin daha uygun olacağını söylemiştir. Ama hükümet sözcüleri Türkiye'de basın özgürlüğünün var olduğunu sürekli söylüyor, bu husus gazeteler tarafından da tekrarlanıyordu. 18 Ocak 1940 günü Başbakan Refik Saydam, basın özgürlüğü konusunda mecliste bir açıklama yapmış ve birçok ülkede huzur ve istikrarın korunmasıyla basın özgürlüğünün bağdaşmayan kavramlar olarak görüldüğü halde, Türkiye'de basın özgürlüğünün bu istikrarın temel direği olduğunu belirtmiştir. Bu açıklama, kuşkusuz İnönü'nün bir direktifinin ürünüydü ve dış kamuoyuna yönelikti. İngilizler her zamanki gibi bu açıklamayı da yakından izlemişler, çevirmişler ve Foreign Office'te dağıtıma sokmuşlardır. 35. Review, No. 18, 2 Şubat 1940, 12-22 Ocak 1940, sayfa 3-15. 9 Ekim 1939'da Yeni Sabah ve Tan gazeteleri Alman basınında yer alan ve Türk basınının denetim altında tutulduğunu ima eden yazıları sert bir biçimde kınamışlardır. Tan, Türkiye'de sansür olmadığını belirtmiş ve gazetelerin hükümetin politikasını tümüyle onaylayan halkın görüşlerini dile getirdiğini söylemişti. Aynı bağlamda Yeni Sabah, özgür basının İnönü'nün ülkeye bağışladığı en büyük armağan olduğunu ilan ediyordu. Bu makaleler de dışa yönelikti ve gene İngilizler tarafından dikkatle değerlendirildi. 36. Review, No. 7, 6-14 Ekim 1939, sayfa 47. Bazı durumlarda özellikle basında yayımlanan düşüncelerin hükümet politikasıyla çeliştiğinde basın özgürlüğünü vurgulamak hükümete Avrupa devletleriyle olan ilişkilerinde esneklik kazandırıyordu. Böylece resmi tavırları olan tarafsızlık ilkesini korurken basın aracılığıyla gerçek düşüncelerini sezdiriyorlardı. Örneğin Türk basınındaki Almanya aleyhtarı tavır Almanlar tarafından Türk yetkililerinin karşısına çıkarıldığında İnönü veya Menemencioğlu basının istediğini yazmakta özgür olduğunu söyleyebiliyorlardı. Aynı şekilde İngilizler Alman yanlısı yazılara dikkati çektikleri zaman onlara basının özgür olduğunu belirtiliyor ve resmi tutum hakkında güvence veriliyordu. Bu yöntem Almanları yatıştırırken İngilizlerin de Türkiye'nin sadakati konusundaki kuşkularını gideriyordu. Rahatlıkla ileri sürülebilir ki basın bütün savaş boyunca hükümet çizgisini izlemiştir. Numan Menemencioğlu örneği bunun en bariz göstergelerinden biridir. Aralık 1943'te Kahire zirvesinden döndükten sonra basına bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı başarılı bir diplomat olarak alkışlanıyordu. 11 Aralık 1943 tarihli Kahire Konferansı Türk dış siyasetinin yeni ve parlak bir zaferidir. Başlıklı yazısında N. Sadak sözünü şöyle bitiriyordu. Ancak gizli politika gütmeyen bir devlet hariciye vekilinin ağzından çıkabilecek bir gün gibi aydınlık sözlere katacak bir şey yoktur. 37. Necmettin Sadak, Akşam, 11 Aralık 1943. 17 Temmuz 1944 tarihli Yeni Sabah'ta da büyük olasılıkla Hüseyin Cahit Yalçın'ın kaleminden çıkmış olan imzasız yazıda ise şunlar söylenmektedir. Cumhuriyet hükümetinin politikası müttefiklerine bağlılık ve tarafsızlığa riayet hususunda tam bir dürüstlüğe dayanmaktadır. Bu noktanın gözden kaçırılması ve terazinin gözünün herhangi bir sebep ve ne şekilde olursa olsun Almanya lehine kaydırılmasına hükümet müsamaha gözüyle bakamaz. Kabine, umumi heyetinin Menemencioğlu'nun müşevveş görüş tarzını benimsemediği bellidir. Gene Yeni Sabah'ta 18 Haziran 1944 tarihli imzasız yazıda ise şöyle deniyordu. Sabık hariciye vekilinin hem içeride kabine arkadaşları hem dışarıda büyük müttefiklerimiz tarafından şüpheyle görüşülmeye başlamış olan ve daha ziyade yabancı bir devletin menfaatlerini koruyan politikasının iç yüzü Saracoğlu'nun parti grubunda verdiği açık ve dürüst izahatla tamamıyla aydınlanmış bulunuyor. Bir tek gazete dahi Numan Menemencioğlu'nu savunmamış ve kendisi kamu yaşamından adeta silinmiştir. 6 ay önce kahraman olan bir kişinin böylesine bir ağızdan kötülenmesi ancak basının güdümüyle mümkün olabilirdi. Gelişmeler ortadadır. Artık savaşın kaderi belli olmuş, Almanya yenilmiştir. İngilizlere hükümetin iyi niyetini kanıtlayacak bir jest gereklidir. İngiltere. İngiltere savaşın en son zamanlarına kadar Türkiye'den yardım beklemekten vazgeçmemişti. Türkiye ile olan ilişkileri başlıca iki yönde şekilleniyordu. Birincisi Türkiye'yi aktif olarak savaşa sokmak için elinden geleni yapmak. İkincisi bunu başaramadığında zararı en aza indirerek Almanya'ya yaklaşmasını engellemek. İngiltere için Türkiye hayati bir önem taşıyor, bunu her fırsatta söylüyorlardı. 8 Haziran 1941 tarihli telgrafında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, "Türkiye-Alman yanlısı olsaydı bizim halimiz ne olurdu?" diye açıkça sormaktadır. 38. F.O. 371, R. 890-236, 44. Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nın imzasından az sonra da 13 Temmuz 1941'de İngiliz elçisi açıkça şunu belirtir. Türkiye bu haliyle bile bizim için önemlidir. Hugesson, Londra'ya Türkiye'nin yaralarına tuz basmamalarını öğütler. Türkiye'de İngiliz antlaşmasının başlarına iş açmaktan başka işe yaramadığı kanısı hakimdir. Ve elçi Londra'nın daha fazla baskı uygulamaktan kaçınmasını önerir. Dikkatli davranmazsak onları Almanlara daha da fazla yaklaştırırız. 39. F.O. 371R 7421-236-44. 18 Haziran 1941 günü Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imzalanmıştı. Bu çalışma iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birincisi savaş sırasındaki Türk devlet adamlarının tavır ve davranışlarını hazırlayan zemini incelemektedir. 1930'lara gelindiğinde Türkiye'nin sosyoekonomik konumu, yönetici zümreyi oluşturan kişilerin tarihsel formasyonu bu devrenin anlaşılması için önemli unsurlardır. Ayrıca Türkiye'de bu sıralarda devlet mekanizmasının işleyişi, karar mekanizması, hükümet etme tarzı da kısaca değerlendirilecektir. Bu konular başlı başına birer araştırma konusu olduğundan burada ancak özet olarak ve savaş yıllarındaki gelişmelere ışık tuttukları ölçüde ele alınacaklardır. İkinci kısımda ise Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki olaylarla etkileşim süreci konu edilecektir. İkinci ayrımın sonu sayfa 13.